Ayrım 5. Sayfa 41. Hayatımız öğrenilmiş çaresizlikler antolojisi. Sadece kamyoncularımız mı? Hepimiz zihinsel arşiv kayıtlarında farklı farklı öğrenilmiş çaresizlik dersleri mevcuttur. Defalarca denediğimiz ama sonuç alamayıp yenildiğimiz, tekrar bir cesaretle denediğimiz, yine yenildiğimiz, en sonunda denemekten vazgeçtiğimiz ne çok şey vardır. İşte farklı kesimlerden farklı kesitlerle hayatımızdaki bazı öğrenilmiş çaresizlik halleri. Yabancı dil kursuna yeni başlamışızdır. Yeni kelimeleri ve kuralları öğrenir unuturuz. Bir daha ezberleriz, bir daha unuturuz. Sonunda kafama girmiyor deyip çaresizlik marşını okumaya başlarız. Bu aşamayı geçenlerin bazıları da ilk bir ayda öğrendiği 100 kelimeyle New York Times okumaya kalkar. Hiçbir şey anlamayınca yok bu iş olmuyor diyerek vazgeçer. Genç çiftimiz yeni evlenmiştir. Kadın hemen kocasını kafasındaki ideal erkek modeline göre yeniden biçimlendirmek için harekete geçer. Ona çoraplarını yere atmamasını, ev işlerine yardım etmesini, mutfakta salatadan daha fazlasını yapmasını ve özel günlerinde hediyeler almasını öğretecektir. Defalarca uğraşır. Karşısındaki taş fırın erkeğinin direnişiyle sonuç alamaz. Sonunda kadın kaderine küsüp onu olduğu gibi kabul eder. Bazen fazla kilolardan kurtulmuş halimizi hayal eder, sıkı bir rejim kararı alırız. Çoğumuz kararı aldığıyla kalır, hiç başlamaz. Bazılarımız birkaç gün diyet yaparız, sonuç alamayız. Başka bir diyet deneriz, yine sonuç alamayız. Sonunda niyetsizliğimizi değil, diyetçileri suçlar, işe yaramıyorlar, para tuzağı bunlar deyip eski alışkanlıklarımıza aynen devam ederiz. İşsiz kalınca iş aramaya karar veririz. Yedinci görüşmeden de istediğimiz sonuç çıkmayınca hemen olayı değiştirilmesi kendi elimizde olmayan makroekonomik nedenlere bağlarız. Ülkede %13 işsizlik var, ekonomi durgun deriz. Ülkede 2 milyon işsizin olduğu doğrudur ama o gün 2000 kişinin yeni bir iş bulduğu da doğrudur. Üniversite öğrencisiyken harçlığımızı çıkarmak için pazarlamacılık yaparız. Elimize bir ürün verirler. 3. 5. 17. Hayır almıyorum cevabından sonra satıcılık kariyerimiz biter. Millet bu malı almıyor kardeşim. Oysa başka bir satıcı aynı üründen aynı günde çok sayıda satış yapmıştır. Biz yapamadıysak yapılamazdır. Öyle kendi eksiğimizi görebileceğimiz performans değerlendirme gibi ince hesaplara gelemeyiz. Sosyal demokratızdır. Solda birlik kurmak için 567. denemeyi yaparız. Bu da yeni bir bölünmeye neden olur. Eksisi artısını götürür. CHP'nin imajı çaresiz hepimiz partisi olup çıkar. Üniversite öğrencisiyken sık sık memleketi kurtaracak bir fikir gelir aklımıza. İdealist bir tavırla fikrimizi yaymaya başlarız. 117. kişinin de "Boş ver abi ya, memleketi sen mi kurtaracaksın?" demesiyle başka bir fikir bulur, onu bırakırız. Oysa Samsun'a çıktığında Mustafa Kemal'e de beraber ve sola söylenmeler korosu "Boş ver abi ya, kaç kişi denedi olmadı, bu memleketi sen mi kurtaracaksın?" demişlerdi. Bazen siyasi eylem yaparak tavır koymak, aktif bir yurttaş olmak isteriz. Bir gösteriye katılırız, biraz ıslanır, cop yeriz. İkinci, üçüncü gösteriden sonra hiçbir şeyi değiştiremediğimizi görür, pasif hayatımıza geri döneriz. Birisi hakkımızı yer, hakkımızı aramak için mahkemeye gideriz. Mahkeme 3 yıl sonrasına gün verir. Hoş geldin öğrenilmiş çaresizlik. En büyük öğrenilmiş çaresizliğimiz kendi milletimizi düzeltme girişimlerinde defalarca başarısız olup biz adam olmayız diye havlu atmamızdır. Bu konuda en son tartışmamız denize donla girilir mi girilmez mi konusuydu. Türk'ün Türk'ü modernleştirme projesi en büyük öğrenilmiş çaresizlik örneklerimizdendir. Çoğu kişinin kendi hayatını düzenleme çabası da öğrenilmiş çaresizlikle biter. Her yıl başında irade gücümüzü daha fazla kullanmaya, hayatı planlı yaşamaya, önce düşünüp sonra harekete geçmeye, öfkelendiğimizde tepki vermeden önce içimizden 23'e kadar saymaya karar veririz. Yalan yok. Birkaç kez de aldığımız kararlara uyarız. Ama bir süre sonra iç disiplinimiz çözülür, kararlarımız unutulur, eski halimize döneriz. Yaşamak istediğimiz hayat bu değil. Yaşamamız gereken hayat da bu değil. Ama maalesef pek çoğumuzun şu anda yaşadığı hayat bu. Böyle yaşamak bizi ne hale getirdi? Öğrenilmiş çaresizlik psikolojisi içerisinde uzun süre yaşayan insanların ortak davranışları. Sırada öğrenilmiş çaresizlik ve atalet kültüründe uzun süre yaşayan insanların davranışlarında göze çarpan bazı karakteristik özellikler var. Bu tespitleri yaparken, Türk Usulü Başarı kitabımı yazarken yaptığım araştırmanın verilerini de kullandım. Öğrenilmiş çaresizlik kültüründe imalı iletişim ve karından konuşma çok yaygındır. Öğrenilmiş çaresizlik psikolojisinde yaşayanlar arasında alınganlık çok yaygındır. Kişiler demek istediklerini açıkça söylemek yerine o kendini biliyor imalarına yönelir. Kızına bir şey söylemek, gelinine bir şeyler anlatmaya çalışır. Ahmet Haşim, Türk söylemez söylenir deyişiyle bunu anlatmaya çalışır. Öğrenilmiş çaresizlik psikolojisinde proaktif motivasyon yerine reaktif motivasyon tarzı egemendir. Birçok iş pozitif düşünce gücüyle değil, nefret edilen birinin inadına başarılır. Kişiler birileri tarafından aşağılandığı için yükselir. Komşuya kızıp ev sahibi olunur. Öfkenin enerjisiyle hırs yaparak başarıya ulaşılır. İçten değil, dıştan motive etmeli insanlar çoğunluktadır. Aynı şekilde iç disiplin değil, dış disiplinle iş görme anlayışı egemendir. Başta çavuş olmadan iş yapılmaz. Eğer bu ülkede yaşıyorsanız, kariyerinizi bu topraklar üzerinde kuruyorsanız, bu acı gerçekleri bilmeli ama teslim olmamalısınız. Bu ülkede hayat Türk usulü çalışıyor. Türk usulü iş yapmayla ilgili yaptığım esprileri, tespitlere ve bazı acı gerçeklerimizi anlatmama bakıp, benim bu ülkeye inanmadığımı düşünürseniz yanılırsınız. Türk, öğren, geliş, güven. Ben bu ülkeye inananlardanım. Yanlışlarımızı söylemem, doğrularımızı görmemi engellemiyor. Ben de bir Türk olduğum için yaptığım her espri ya da eleştiride kendimi gösteriyorum. Kendi hatalarımıza gülebilmemiz, kendimize güvenimizi gösteriyor. Dünyayı gezdim, kararımı verdim. Türk olmak güzel şey. Ben de sizin gibi inanıyorum ki, Türkiye şu anda Dünya Ligi'nde gelebilecek en iyi yerde değil. Ataletimizi ve öğrenilmiş çaresizliğimizi yendiğimizde, sıralamadaki yerimizin değişeceğine eminim. Biz bu alt sıralara ait değiliz. Daha üst liglerde asırlarca yaşadık. Onlarca farklı milleti yüzyıllarca yönettik. Bir kez yapabilen bir kez daha yapabilir. Tarihin tahterevallesinde yükselme sırası bir gün tekrar bize gelecek. Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandığı maçlarını evimde değil, gidip varoş kıraathanelerinde izledim. Yabancılar karşısında elde edilen başarıların psikolojisini doğal ortamında gözlemek istedim. Gördüm ki Türk insanının içindeki başarılı olma isteğinin şiddeti, en büyük sermayemiz. Yükselmek için THY yani tutku, hedef, yetenek şarttır. Tutkumuz yeterli. Şimdi bu tutkuya bir hedef göstermek gerek. Bir de işlerini dünya standardında iyi yapan yetenekte insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Siz rüyaya inanıyorsanız kendinizi başarılı yapmakla işe başlayın. Türkiye'nin başarısı da seninle başlar. Son dönemde Türkiye'den sık sık dünya çapında işler başaran insanlar çıkmaya başladı. Başarılı insanlar üzerindeki dünya çapında başarılı değilsen başarılı değilsin. Baskısı bile gelecekteki ilerlemenin işaretidir. Öğretilmiş çaresizlikten korunma biçimleri. Tekrar dönelim çaresizlik psikolojisine. Deneyin ikinci aşamasında çaresizler grubundaki köpeklerin yanına yeni bir köpek gönderilseydi, eskiler ona ne derlerdi? Boşuna kaçmaya çalışma, bu elektrik şokundan kurtuluş yok. Öğrenilmiş çaresizliklerini yeni köpeğe hararetle öğretirlerdi. Yeni köpek eskileri değiştirebilir miydi? Zor ama imkansız değil. Bir Amerikan atasözüdür. Yaşlı köpeğe yeni numara öğretilmez. Başarı... Sızlık hakkında yaygın ve yanlış o kadar çok batıl inanç var ki seminerlerde bile başarı hakkında doğru bilinen yanlışları düzeltmekten yanlış bilinen doğruları anlatmaya zamanım kalmıyor. Öğrenilmiş çaresizliği unutmak zor olduğundan çaresizliği hiç öğrenmemek en iyisidir. Eğer ileri düzey öğrenilmiş çaresizlik yaşıyorsanız Çaresizlik ve başarısızlık hakkında bildiklerinizi unutun. Hatta hayatın anlamı hakkında bildiklerinizi de unutursanız iyi olur. Beyninizi boşaltın. Boş bir arsa, içinde harabe bulunan bir arsadan daha değerlidir. Farkında olmak, her zaman çözüme giden ilk adımdır. Kendi hayatınızı gözlemleyin. Öğrenilmiş çaresizlik yaşayan insanlar arasında mı yaşıyorsunuz? Bu insanları bu duygudan çıkarmak için bu kitabı nasıl kullanabilirsiniz? Onları değiştiremeyecekseniz, kendinize yeni bir yaşam çevresi nasıl kurabilirsiniz? Önce kendi içinizdeki öğrenilmiş çaresizlik virüsünü temizleyin. Sonra da çevrenizdekilerin size hayat dersleri diye kendi öğrenilmiş çaresizliklerini yüklemelerine izin vermeyin. Tanıdıklarınızı ikiye ayırın. Çaresizlik savarlar ve çaresizlik yayarlar. Zamanınızı neyin, niçin yapılacağını değil, neyin nasıl yapılabileceğini anlatan insanlarla geçirin. İçinde yaşadığınız çevrenin size öğrenilmiş çaresizlik yüklemesine karşı uğraşmaktan bıktıysanız, savunmanın en iyi biçimi saldırıdır diyerek siz onların beynini yıkamayı deneyin. Bu kitabı onların kafasındaki virüsleri temizleme programı olarak kullanabilirsiniz. İçinde yaşadığınız toplumu değiştiremeyebilirsiniz ama birlikte yaşadığınız topluluğu değiştirebilirsiniz. Dünyayı değiştiremeyebilirsiniz ama dünyanızı değiştirebilirsiniz. Kendinize yeni bir yaşam çevresi seçebilirsiniz. Her ruh kendine benzer ruhlarla dünyaya gönderilir. Onu bulması zaman alır ama kişinin çabası ölçüsünde bu süre kısalır. Sizin gibi düşünen, yaşayan, hisseden insanlar var. Onları bulmak için yollar da var. İnsanı istediğine götüren yolların sayısı gökteki yıldızların sayısı kadardır. Yeter ki sen iste. Her şey seninle başlar. Çevresindeki öğrenilmiş çaresizlikle yaşayan insanlara rağmen büyük işler başarmış çok sayıda başarı örneği var. Çaresizlik derslerine karşı bağışıklık sistemi güçlü bu insanların stratejilerini Çaresizliği Öğrenemeyenler başlıklı bölümde bulabilirsiniz. Şimdi sırada öğrenilmiş çaresizlikle başa çıkma yöntemleri var. Öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmak. Başa çıkmak için neler yapmalı? Öğrenilmiş çaresizliğin tedavisi mümkün müdür? Profesör Doktor Martin Seligman, Learned Optimism adlı kitabında bunun cevabını veriyor. Steve Maynard'la birlikte öğrenilmiş çaresizlik yaratabileceğimizi bulmuştuk. Peki bunu tedavi edebilecek miydik? Çaresiz olmayı öğrenmiş bir grup köpeği aldık ve bu zavallı, isteksiz hayvanları kutunun içinde ileri geri götürdük. Bölmeyi yani çıtayı tekrar tekrar aşırttık. Sonunda kendi kendilerine hareket etmeye başladılar ve tam anlamıyla tedavi oldular. Öğrenilmiş çaresizlik yaşayan o köpeklerin çitin öbür tarafa atlamalarını sağlamak için siz ne yapardınız? Öğrendiklerini unutturmayı mı denerdiniz? Diğer köpekleri atlatarak örneklerle kendilerinin de yapabileceğini mi gösterirdiniz? Çitin öte yanına birkaç kemik yani ödül mü koyardınız? Daha çok elektrik şoku verip canlarını acıtarak yani cezalandırarak harekete geçirmeyi mi denerdiniz? Eylemsizlikten dolayı çekilen acının miktarını arttırmak bazen işe yarar. İnsanların çoğu bir şey yapamamaktan dolayı çektikleri acı, bir şey yaparken çekeceklerini sandıkları acıdan daha fazla olunca hemen harekete geçer. John Maxwell'in bu yönde bir tespitinden uyarlanmıştır. Belki de köpeklerin şefkate ihtiyacı olduğunu düşünüp, onları gerçekten severek, onlarla oynayarak, onlarla beraber çitin üstünden atlayarak onları harekete geçirmeyi denerdiniz. Bu çözümler bazı kişilerde bazı oranda işe yarar ama sevgi terapisi çoğu zaman işe yarar. Şimdi gelelim size. Kendinize biraz şefkat göstermekle işe başlamaya ne dersiniz? Şimdiye kadar yaptığınız tüm hatalar ve düştüğünüz sahte çaresizlik durumları için kendinizi bağışlayarak işe başlamaya ne dersiniz? Kitabın devamında bu kadar light önerilerim olmayacak. Bunu uygulasanız iyi olur. Öğrenilmiş çaresizlikle başa çıkmanın, yapamayacağını düşündüğü bir şeyi bir insana yaptırmanın yolu kişiden kişiye değişir. Hatta aynı kişide bile zamanla değişebilir. Bazı insanlar daha önce yapamadıkları bir şeyi şimdi yapabileceklerine inanmak için yeni şeyler öğrenmek ister. Bu insanlara nasıl yapabileceğini en ince detayına kadar mantıklı bir şekilde anlatırsanız, onu yapabileceğine inanır ve yapmayı denerler. Başka bir grup insan analize inanır. Engellerle yeteneklerini karşılaştırmalı analiz edip, yapılabilirlik raporu sunarsanız harekete geçer. Bazıları ise örnek görmek ister. Parmağınızla gösterdiğiniz yönü değil, topuk izlerinizi takip edenlerdir. Söylediğinizi değil, yaptığınızı öğrenirler. Bu tarz insanlara kendilerine benzeyen birinin bunu yapabildiğini göstermeniz yeterlidir. Benim gibi biri yaptı, becerdi, ben de yapabilirim diye düşünerek inanırlar. Başka bir grup insanınsa motivasyonu çevresinin yapabilirsin demesinden gelir. Bu gruptakiler dıştan motivasyonlu olduklarından çok sayıda kişi yapabilirsin dediğinde gerçekten yapabileceklerine inanırlar. Kemal Sunal'ın İnek Şaban tiplemesi çevresinden aldığı onaydan cesaret alarak eyleme geçen insanlara karikatür bir örnektir. Çevresindekiler bıyık altından gülerek yaparsın aslanım dedikçe o da hep aynı şeyi söyler. Yaparım değil mi? Öğrenilmiş çaresizlik başarısızlığı yorumlama biçiminden doğar. Öğrenilmiş çaresizlik başımıza gelen olayları yorumlama biçimimizden doğar. Aynı durumun iki farklı yorumu insanı öğrenilmiş çaresizliğe veya öğrenilmiş başarıya götürebilir. İnsanların başlarına gelen aynı olayı nasıl farklı şekilde yorumlayabildiklerini gösteren çok sayıda örnek vardır. Afrika'ya iki ayakkabı pazarlamacısı gönderilir. Hiç kimsenin ayakkabı giymediğini görürler. Kötümser, burada hiç kimse ayakkabı giymiyor, ayakkabı satılamaz. İyimser, burada hiç kimsenin ayakkabısı yok, herkes ayakkabı satabiliriz. Öğrenilmiş çaresizliğe düşmeyenlerin bakış açısına güçlü bir örnek Edison perspektifidir. Ünlü mucit, ampulün içindeki teli bulmak için yaptığı denemelerde yüzlerce kez başarısız olduğunda, başarısızlığını başarıya götürmeyen yolları elemek olarak görüp, her denememde başarısız olmaya götüren bir yol buluyorum diyebilmiştir. Edison felsefesine göre, başarısızlığa götüren bütün yollar bitince, geriye başarıya giden yol kalır. Öğrenilmiş çaresizliği bir bilgisayar programına benzetebiliriz. Beyninize yüklendiğinde ondan sonra yüklenen tüm yeni programları ve yapılan tüm işlemleri yavaşlatan bir iç program. Bu programın en kritik fonksiyonu başımıza gelen olaylara verdiğimiz tepkileri etkilemesidir. Başarısızlığı nasıl yorumlarsak öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktan kendimizi koruyabiliriz. Ders alınmış bir başarısızlık başarıdan daha fazla işe yarayabilir. Peki, başarısızlığı nasıl yorumlarsak ondan bizi başarıya götüren dersler çıkarabiliriz? Başarısızlığı nasıl yorumlarsak öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktan kendimizi koruyabiliriz? Başarısız olmamız değil, başarısızlığımıza yüklediğimiz anlam önemlidir. Başarısızlığımıza kendimizce bulduğumuz nedenler, bir sonraki defa benzer bu durumda ne yapacağımızı belirler. Hayatta bir insanın başına gelebilecek çeşitli başarısızlık örneklerini bir düşünün. Latin danslarına gittiniz ama gösterilen hiçbir hareketi yapamadınız. Halı saha maçında çok güzel bir gol pozisyonunu kaçırdınız. Çok çalışmanıza rağmen matematikten sınıfta kaldınız. İş mülakatında kendinizle ilgili bir soruya çok aptalca cevap verdiniz. Sizi istemeye gelenlerin üzerine kahve döktünüz. Milletvekili yeminini ederken 18 kere okuduklarınızı karıştırdınız. Büyük bir çuvallamadan sonra yaptığınız ilk iş ona bir açıklama getirmektir. Bu açıklamaları önce kendimize yapar, sonra kabul edilebilir olanları başkalarına da söyleriz. Ne gibi açıklamalardır bunlar? 1. Ben aptalın tekiyim. 2. O gün çok şanssızdım. 3. Başkaları bana tuzak kurduğu için olmadı. 4. Başka işlerde iyiyim ama bu işten anlamıyorum. 5. Özenmedim olmadı. 6. Bir anlık dikkatsizliğime geldi. 7. Eğitimini almadan yaptım olmadı. Bu açıklamaların oluşturulma biçimi, öğrenilmiş çaresizlik kavramını bulan Martin Seligman ve arkadaşları tarafından çeşitli kriterlerle analiz edilmiştir. Bu kriterleri temel alarak yaşadığımız bir başarısızlığı 4 soruyla yorumlayabiliriz. Süreklilik, geçici mi, kalıcı mı? Kişisellik, bireysel mi, evrensel mi? Kapsam, lokal mi, global mi? Kaynak, içsel mi, dışsal mı? Süreklilik, geçici mi, kalıcı mı? Başımıza gelen başarısızlığı yorumlarken birinci önemli nokta, bu durumun geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu düşündüğümüzdür. Kendimize sorarız. Her zaman mı yapamam, yoksa bu defalık mı yapamadım? Araştırma bulgularına göre kişi başarısızlığını ya da engellenmişliğini geçici olarak görüyorsa, kalıcı olarak görenlere göre daha az olumsuz etkilenmektedir. Bu defa yapamadım ama geçmişte yapmıştım, gelecekte daha iyisini yapabilirim demek doğrudur. Bir atış basket olmadıysa, bu atışta anlık psikolojim nedeniyle başarısız oldum, bir sonraki denememde yaparım diye düşünmek kişiyi öğrenilmiş çaresizlikten korur. Ben hep kötü basket atarım zaten ise, öğrenilmiş çaresizliğe kesilmiş bilettir. Depresyona yatkın kişiler, başarısızlığın sürekli olduğunu düşünürler. Kişisellik, bireysel mi, evrensel mi? İkinci önemli nokta, başarısız olduğumuz işi sadece kendimizin mi, yoksa herkesin mi yapamadığıdır. Bir işte başarısız olunca hemen kendimize sorarız. Bunu sadece ben mi başaramıyorum, yoksa herkes mi yapamıyor? Araştırma sonuçlarına göre kişi eğer başarısız olduğu şeyi sadece kendisinin başaramadığını düşünüyorsa özgüvenini kaybedip derin bunalıma girebiliyorken, başkalarının da yapamadığını gördüğünde kendisine olan saygısını ve güvenini koruyabilmektedir. Herkesin kaldığı bir matematik sınavında kalan üzülse de kendini aşağılanmış hissetmez. Öğrenilmiş çaresizlik araştırmacılarına göre çocuğu kanser olan bir baba onu iyileştirmek için her yolu dener. Ama sonunda çocuğu iyileşemez ve ölür. Bu baba üzülür ama öz saygısını kaybetmez. Çünkü kansere kimse çare bulamamıştır. Bu tür çaresizliklere evrensel çaresizlik denmektedir. Hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi başaramamış olmak evrensel çaresizlik halidir. Ve insanın özgüvenine olumsuz etkisi daha düşüktür. Başka insanların yapabildiğini yapamamış olmak kişisel çaresizliktir ve insanın kendisine olan saygısını ve özgüvenini kaybetmesine, depresyona girmesine neden olur. Evde kalmak neden kötüdür? Başkaları evlenebildiği için. Kapsam, lokal mi, global mi? Başarısızlığı yorumlamada üçüncü önemli nokta, sadece bir noktada mı yoksa her alanda mı başarısız olduğumuzu düşündüğümüzdür. Bir işte başarısız olunca kendimize sorarız. Sadece bu işte durumda mı başarısızım yoksa her işte mi başarısızım? Başarısız olunan durumun ne kadar genellendiği çok önemlidir. İnsanlar başarısızlıklarını çok büyütüp gözlerini başarıdan korkutabilirler. Attığınız top basket olmadıysa bu başarısızlığınızı nasıl yorumlayabilirsiniz? Küçükten büyüğe doğru abartılı yorumlama şekilleri. Bu atışım kötüydü. Bugün iyi oynayamıyorum. Basketbolda iyi değilim. Hayatta hiçbir şeyde iyi değilim. Ben aslında aptalım biriyim. Ben bu dünyada fazlalık biriyim. Bir durumda başarısız olduğunuz diye onu genelleyip başarısızlığı kaybeden olmayı bir kimlik olarak benimserseniz, bu kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşebilir. Kaynak, içsel mi, dışsal mı? Başımıza gelen bir başarısızlığı yorumlamada dördüncü önemli kriter, başarısızlığın kaynağını içimizde mi yoksa dışımızda mı aradığımızdır. Başarısızlık halinde hemen düşünmeye başlarız. İçten kaynaklanan yani elimde olan nedenlerden dolayı mı yoksa dıştan kaynaklanan yani elimde olmayan nedenlerden dolayı mı başarısız oldum? Şans, sonucu etkileyen ama kontrolü bizde olmayan bir dış faktördür. Çalışma ise sonucu etkileyen ve kontrolü bizde olan bir iç nedendir. Dış faktörler kendi ellerimizde değildir ama iç faktörler kendi ellerimizdedir. Başarısız olduğumuz bir durumu kendimize ya da başkalarına açıklarken iç nedenlerimi yoksa dış nedenlerimi bağladığımız çok önemlidir. Mesela attığınız top basket olmadıysa önünüzde iki şık var. 1. Top girmedi. Yani şanssızlık diyerek dış faktörleri suçlayabilirsiniz. 2. Ben atamadım diyerek yeteneksizlik yani kendinize bağlayabilirsiniz. Bazı insanlar her başarısızlıkta dış faktörleri suçlar. En büyük rakiplerine yenilince saha çamurluydu, hakem kötüydü, rüzgar karşıdan esiyordu edebiyatı yapan takımlar bu gruba örnektir. Böyle düşünenler kendi yetersizliklerini göremediklerinden kendilerini de geliştiremezler. İkinci bir grup ise her olumsuz sonuçta kendini suçlar. Dikkat edin, kendi sorumluluğunu görür demiyorum, kendisini suçlar. Ben aptalım der, bizim takımdan bir şey olmaz der. Böyle düşünenler de her başarısızlıktan sonra ağır bunalıma girer, uzun süre kendine gelemez. Başarısızlıktan ders alıp onu başarıya çeviremez. İdeal durum nedir? Başkalarını da kendini de suçlamadan sonucun nasıl ortaya çıktığını akılla analiz etmek ve bir sonraki teşebbüste başarısız olmamak için neler yapmak gerektiğini konuşarak işe başlamak gerekir. Sürekli çevrenizi suçlamanız, kişisel eksikliklerinizi ve başınıza gelene katkınızı görmenizi engeller. Dış güçleri suçlayarak başarısızlıklarınızı kendinizden bile gizleyebilirsiniz. Ama bu sizi başarılı yapmaz. Şunu unutmayın, başkasını iyi suçlayabildiğiniz ölçüde hızlı yükselebileceğiniz bir tek meslek vardır, ana muhalefet partisi liderliği. Kendinizi ve başkalarınızı suçlamadan sorumluluk almayı öğrenmelisiniz. Öteki türlü önünüzde iki yol var. 1. Başarısız olur, bundan çevrenizi suçlar, ruhunuzu rahatlatır ama başarısız kalmaya devam edersiniz. 2. Başarısız olur, bundan kendinizi suçlar, bunalıma girer, başarısız kalmaya devam edersiniz. Her başarıda ve her başarısızlık durumunda 4 soru sorulabilir. Neyi doğru yaptık? Neyi yanlış yaptık? Neyi yapmamız gerektiği halde yapmadık? Neyi yapmamamız gerektiği halde yaptık?